Ayrım 6. Aya Yolculuk. Jules Verne. Sayfa 65. 10. 25 milyon dosta karşılık bir düşman. Hulk Gun Club'ın girişeceği denemenin en küçük ayrıntılarını bile büyük bir dikkatle izliyordu. Yar kurulun tartışmaları günü gününe öğreniliyordu. En büyük tutkuları bu büyük denemenin basit hazırlıkları, ortaya çıkardığı rakamlar, çözülmesi gereken mekanik güçlükler, sizin anlayacağınız girişimin uygulamaya konuşuydu. Çalışmaların başlamasıyla bitimi arasında bir yıllık süre vardı gerçi. Ama bu bir yıllık süre heyecan yönünden boş geçmemeliydi. Namlunun döküleceği yerin seçimi, kalıbın yapımı, Kolumbiya'nın eritilip dökülmesi, çok tehlikeli doldurma işlemi, halkın merakını ayakta tutmaya yetip de artacak konulardı. Mermi fırlatıldıktan birkaç saniye sonra görünmez olacaktı. Ondan sonra olacakları, uzayda nasıl yol alacağını, aya nasıl varacağını ancak birkaç ayrıcalıklı kişi gözleriyle görebilecekti. O arada meydana gelen bir olay girişimin bilimsel yanına duyulan ilgiyi körükledi. Barbicane'in tasarısının kendisine ne kadar çok dost ve hayran kazandırdığını hepimiz biliyoruz. Bununla birlikte ne denli olağanüstü ve onur verici olursa olsun çoğunluk tam değildi. Bir tek kişi, koskoca Birleşik Devletler'den bir tek adam Gun Club'ın girişimine karşı çıktı. Her fırsatta şiddetle saldırdı bu tasarıya ve insanoğlunun yaratılışı gereği Barbicane bütün öbürkülerin alkışlarından çok bu karşı çıkıştan etkilendi. Oysa bu karşı çıkışın nedenini, bu tek kişilik düşmanlığın nereden geldiğini, neden son derece kişisel ve eski olduğunu, yani hangi onur kırıklığının buna yol açtığını çok iyi biliyordu. Gun Club Başkanı bu inatçı düşmanı hiç görmemişti. İyi ki görmemişti. Çünkü iki adamın karşılaşması mutlaka tatsız sonuçlar doğururdu. Kendisiyle yarışan bu kişi tıpkı Barbicane gibi bir bilgin, kendini beğenmiş, gözü pek, inanmış, sert bir adam, yani tam Yankee'ydi. Herkes onu Kaptan Nicole adıyla tanımaktaydı. Philadelphia'da oturuyordu. İç savaş sırasında mermilerle zırhlı gemilerin zırhı arasındaki garip çatışmayı bilmeyen yoktur. Birincinin amacı ikinciyi delmek, ikincinin amacıysa delinmemektir. Buysa iki kıta devletlerinin denizciliğinde köklü değişikliklere yol açmıştır. Gülleyle zırh görünmemiş bir hırsla kapışmış, sürekli olarak biri büyümüş, öbürü de kalınlaşmıştır. Harika zırhlarla donatılan gemiler, yaralanmaz kabukları içinde ateş altında düşmanın üstüne yürümüşlerdir. Merimekler, monitörler, remtensler ve kauzunlar düşman mermilerine karşı zırhlandıktan sonra koskoca gülleler savurmuşlardır. Savaş sanatının temeli olan ahlak dışı ilke uyarınca kendilerine yapılmamasını istedikleri şeyleri başkalarına yapmışlardır. Barbicane nasıl büyük bir mermi dökümcüsü idiyse Nicole da yaman bir zırh dökümcüsüydü. Biri Baltimore'da gece gündüz gülle döküyor, öbürü de Philadelphia'da gece gündüz demir dövüyordu. Sizin anlayacağınız her biri ayrı bir fikri geliştirmekteydi. Barbicane yeni bir gülle bulur bulmaz Nicole da yeni bir zırh ortaya çıkarıyordu. Gun Club Başkanı ömrünü delik açarak, kaptansa delik açtırmamaya çalışmakla geçiriyordu. Böylece ilgili kişileri de içeren amansız bir yarış doğuyordu. Nicole, Barbicane'in düşlerinde çarpıp parçalandığı delinmez bir zırh biçiminde gözüküyor. Barbicane ise kurduğu hayallerde Nicole'a her yanı delik deşik eden bir mermi gibi görünüyordu. Ancak geometrideki bütün aksiyonlara karşın ayrı yönlere giden çizgiler izleseler de bu iki bilgin sonunda ister istemez buluşacaklardı. Ve işte o zaman kızılca kıyamet kopacaktı. Bereket versin, yurtlarını alabildiğince yararlı bu yurttaşların aralarında 50-60 millik bir uzaklık vardı ve dostları yollarını öyle engellerdikti ki hiçbir zaman karşılaşmadılar. Sonunda iki buluşçudan hangisinin üstün geldiğini kimsecikler kestiremiyordu. Elde edilen sonuçlar doğru bir yargıya varılmasını güçleştiriyordu. Ama galiba zırh sonunda gülleye baş eğecekti. Bununla birlikte işten anlayan kişiler kuşku içindeydiler. Son denemelerde Barbicane'in yarı silindir, yarı koni biçimindeki mermileri Nicole'ün zırhlarına çarpıp toplu iğne gibi bükülmüşlerdi. O gün Philadelphia'lı demirci zafere ulaştığını sanmış ve yarıştığı adama eskisi kadar hoşgörüyle bakmaz olmuştu. Ama sonradan Beriki koni biçimindeki mermileri 600 librelik basit obüs mermileriyle değiştirince kaptan gerilemek zorunda kalmıştı. Gerçekten de hızları pek öyle ağım şağım olmayan bu mermiler en iyi madenden yapılmış zırhları parçalayıp deldi. Paramparça etti. İşler bu noktadayken zafer güllenin olmuş gibi gözükürken Nicole çelikten yeni bir zırh yaptı. Ama tam o gün savaş bitti. Yaptığı tam bir başyapıttı. Dünyanın bütün mermilerine meydan okumaktaydı. Kaptan bu zırhı alıp Washington atış alanına götürdü. Gun Club başkanı gelsin de delsin bakalım dedi. Barış imzalandığından Barbicane böyle bir denemeye girişmeye yanaşmadı. Bunun üzerine çılgına dönen Nicole zırhını en inanılmaz güllelerin içi boş ya da dolu yuvarlak ya da koni biçimindeki mermilerin sınanmasına sundu. Son başarısını tehlikeye atmak istemediğinden olacak. Başkan bunu da reddetti. Ne ad vereceğini şaşırdığı bu inat karşısında çileden çıkan Nicole neyi isterse deneyebilir diyerek Barbicane'i kışkırtmaya kalktı. Zırhını topun 200 yarda uzağına koymayı önerdi. Barbicane hayır demekte direndi. 100 yarda. 100 değil 60 yardaya koysan yine olmaz diye karşılık geldi. Peki 50 yarda olsun diye haykırdı kaptan gazeteler aracılığıyla. Zırhı 25 yardaya yerleştirip kendim de arkasına geçeceğim. Barbicane kaptan Nicole zırhın ardına değil önüne de dikilse atış yapmayacağını bildirdi. Nicole bu karşılık üzerine iyice zıvanadan çıktı. İşi kişisel kavgaya döktü. Korkaklığın parçalanmaz olduğunu ima etti. Topla bir mermi sallamaya yanaşmayan adamın korktuğu bile söylenebilir, dedi. Şimdi artık 6 milden dövüşen topçuların büyük bir tedbirle kişisel yürekliliğin yerine matematik hesapları geçirdiklerini, oysa bir zırhın arkasına geçip kılını kıpırdatmadan gelecek mermiyi beklemek ne kadar yiğitlikse, bu merminin savaş sanatının kuralları uyarınca atmanın da o kadar yiğitlik olduğunu belirtti. Barbicane bu sataşmalara karşılık vermedi. Belki farkına bile varmadı onların. Çünkü aklı fikri girişeceği büyük denemenin hesaplarındaydı. Gun Club'daki ünlü konuşmasını yaptığı zaman Kaptan Nicole'ün öfkesi son sınırına yükseldi. Hem müthiş bir kıskançlık hem de mutlak bir güçsüzlük duygusu vardı bu öfkede. Şu 900 ayaklı kolumbiyattan daha iyi bir şey nasıl bulunabilirdi? Hangi zırh dayanırdı 20 bin librelik bir gülleye? Nicole ilkin bu güllenin altında ezildi. Yerle bir oldu. Kolu kanadı kırıldı. Sonra doğruldu ve öneriyi kanıtlarıyla çürütmeye karar verdi. Bunun üzerine şiddetle saldırdı Gun Club'ın çalışmalarına. Gazetelerin seve seve yayımladığı bir dizi mektup yazdı. Bilimsel olarak yıkmaya çalıştı Barbicane'in yapıtını. Savaş başladıktan sonra her çareye başvurdu. Ve doğrusunu isterseniz bunların hepsi de kabul edilebilir, hoş çareler değildi. Barbicane ilkin rakamlar yönünden saldırıya uğradı. Nicole A artı B ile formüllerinin yanlışlığını kanıtlamaya çalıştı. Atış biliminin en temel bilgilerinden yoksun olmakla suçladı onu. Daha başka yanlışlar yanında Nicole'ün hesaplarına göre her şeyden önce herhangi bir cisme saniyede 12 bin yardalık hız kazandırmak olanaksızdı. Cebirsel kanıtlarla söz konusu hız verilse bile o kadar ağır bir merminin yerküre çevresindeki hava tabakasını aşamayacağı görüşünü savundu. Böyle bir mermi gitse 8 fersah öteye giderdi. Dağısı da vardı. Diyelim ki söz konusu hız sağlandı ve bu onu hava tabakasının dışına çıkarmaya yetti. İçi boş mermi 1 milyon 600 bin libra barutun yanmasıyla ortaya çıkan gazın basıncına dayanamaz. Basınca dayansa ısıya dayanamaz ve Kolumbiyat'tan çıkar çıkmaz erir. Tedbirsiz seyircilerin tepesine kaynamış yağmur halinde yağardı. Barbicane bu saldırılara da aldırmadı. İşine devam etti. Bunun üzerine Nicole sorunu başka açılardan ele aldı. Her yönden yararsızlığı bir yana girişilecek deneme son derece tehlikeliydi. Hem varlıklarıyla böylesine kınanası bir gösteriye izin veren seyirciler için hem de o acınası topun yöresindeki kentler için. Ayrıca mermi amacına ulaşamazsa ki ulaşması olanaksız bir şeydi. dünyanın belli bir köşesine düşecek ve hızının karesi oranında etkisi artacak bu düşüş, yeryüzünün bir noktasına büyük zarar verecekti. Dolayısıyla bu durumda özgür yurttaşların haklarına zarar vermemek için devletin araya girmesi zorunlu hale geliyor, bir kişinin keyfi uğruna herkesin güvenliğinin tehlikeye atılmaması gerekiyordu. Görüldüğü gibi Kaptan Nicholl işleri iyiden iyiye abartıyordu. Üstelik de yalnız kendisi bu görüşteydi. Dolayısıyla hiç kimse aldırmadı onun bu şom ağızlı kehanetlerine. Ciğerlerindeki soluk bitene dek avazı çıktığı kadar bağırmasına izin verildi. Madem ki istediği budur diyerek. Daha başından yitirilmiş bir davanın savunuculuğunu yapıyordu. Herkes onun sesini duyuyor ama kimse kulak asmıyordu. Eleştirileriyle Gun Club başkanının hayranlarından bir tekinin bile aklını çelmedi. Ayrıca diğeri de yarıştığı kişinin kanıtlarına karşılık verme zahmetine girmedi. Son savunma mevzileri de düşen ve davası uğrunda canını bile harcayamayan Nicholl, parasını harcamaya karar verdi. Richmond'daki Enquirer gazetesinde dozu gittikçe artan bir dizi bahis yayımladı. Giriştiği bahisler şunlardı. 1. Gun Club'ın girişimi için gerekli para toplanamayacaktı. Toplanırsa $1000. 2. 900 ayaklık topun dökümü olanaksızdı. Gerçekleşirse $2000. 3. Kolumbiya'nın doldurulması olanaksızdı. Merminin basıncıyla piroksil kendiliğinden ateş alacaktı. Almazsa $3000. 4. Kolumbiya ateşlenir ateşlenmez parçalanacaktı. Parçalanmazsa $4000. 5. Gülle 6 mil öteye bile gidemeyecek, birkaç saniye sonra düşecekti. Düşmezse $5000 verecekti. Görüldüğü üzere kaptan yenilmez inadıyla yüklüce bir parayı tehlikeye atıyordu. Toplam $15000'dan fazla ediyordu. Girişilen bahsin yüksekliğine karşın 19 Mayıs günü az ve öz sözlülüğü son sınırına vardırmış, dörde katlanıp mühürlenmiş bir mektup aldı. Baltimore, 18 Ekim. Kabul. Barbicane. 11. Florida ve Texas. O arada karara bağlanması gereken bir sorun daha vardı. Deneme için uygun bir yer seçilmeliydi. Cambridge Gözlemevi'nin uyarmasına göre atış ufuk çizgisine dik, yani tepe noktasına doğru olmalıydı. Ay ise tepe noktasına ancak 0 ile 28. enlemler arasında, bir başka deyişle açılımı 28 olduğu zaman ulaşmaktadır. Bu yüzden Kolumbiyat eritilip kalıba döküleceği yeri kesinlikle belirlemek gerekiyordu. 20 Ekim günü Gun Club Genel Kurulu toplandı. Barbicane, Z. Beltrop tarafından yapılmış harika bir Birleşik Devletler haritası getirdi. Ama G.T. Mason onun haritayı yaymasına fırsat vermeden her zamanki yamanlığıyla söz istemiş, konuşmaya başlamıştı. Saygıdeğer üyeler, bugün ele alınacak konu gerçekten ulusal bir önem taşımaktadır ve bizlere yurtseverliğimizi gösterme fırsatını verecektir. Gun Club üyeleri konuşmacının sözü nereye getirmek istediğini kestiremeyerek şaşkın şaşkın bakıştılar. Hiçbiriniz bu sorunu ülkesinin şan ve şerefiyle bağdaştırmayı düşünmemiştir diye devam etti bizimki. Birleşik Devletler bir hakka sahip çıkacaksa bu Gun Club'ın akıllara durgunluk veren topunu bağrına basma hakkı olmalıdır. Oysa bugünkü durum ve koşullarda Yiğit Mason dedi başkan. Bırakın da düşüncemi tamamlayayım diye devam etti konuşmacı. Bugünkü durum ve koşullarda denemenin iyi geçmesi için ekvatora yakın bir yer seçmek zorundayız. Eğer isterseniz dedi Barbicane, özgür bir tartışma istiyorum diye karşılık verdi ateşli J.T. Mason ve anlı şanlı mermimizin atılacağı yerin Birleşik Devletler'in malı olması görüşünü savunuyorum. Elbette diye karşılık verdi birkaç üye. Peki öyleyse, madem ki sınırlarımız yeterince geniş değil, madem ki okyanus önümüze aşılmaz bir engel çıkarıyor, madem ki 28. enlemi Birleşik Devletler'in dışında sınır komşumuz bir ülkede aramamız gerekiyor, elimizin altında bir kasus belli, savaş nedeni beliriyor demektir. Dolayısıyla Meksika'ya savaş açılmasını öneriyorum. Yok canım, yok canım diye bağırışıldı dört bir yandan. Hayır ha? Diye karşılık verdi J.T. Mason. Şu çatı altında duyabileceğimi aklımın köşesinden geçirmediğim bir sözcük bu. Dinleyin beni. Asla, asla diye haykırdı ateşli konuşmacı. Önünde sonunda patlak verecektir bu savaş. Ben de hemen bugün çıksın diyorum. Maston, dedi Barbie kengür sesiyle salonu çın çın öttürerek. Konuşmanızı kesiyorum. Maston karşılık vermeye yeltendi. Ama arkadaşlarından birkaçı tutup yeni oturttular. Denemenin ancak Birleşik Devletler toprakları üzerinde yapılabileceği, yapılması gerektiği görüşüne katılıyorum elbet, dedi Barbie Kane. Ama sabırsız dostum konuşmama izin verse, bir haritaya göz atsaydı, komşularımıza savaş açmanın gereksiz olduğunu, Birleşik Devletler'den bazılarının sınırlarının 28. enlemin ötesine uzandığını görecekti. Bakın, Teksas'la Florida'nın güneyinde büyükçe bir bölge kullanılmak üzere bizleri beklemektedir. Böylece çıkacak olay önlenmiş oldu. Ama J.T. Maston yine de istemeye istemeye katıldı başkanın fikrine. Sonunda Columbia'nın ya Teksas'ta ya da Florida topraklarında dökülmesine karar verildi. Ancak bu karar sözü geçen iki devletin kentleri arasında görünmemiş bir çekişmeye yol açacaktı. 28. enlem çizgisi Amerika kıyılarıyla buluştuktan sonra Florida yarımadasını ikiye eşit parçaya ayırır. Sonra Meksika körfezine dalar, Alabama, Mississippi ve Louisiana kıyılarının oluşturduğu yayın hemen altından geçer. Ondan sonra Teksas'a varır, bir köşesini keser, Meksika içerilerine uzanır, Sonora dağlarını aşar, eski Kaliforniya'nın üstünden atlar ve Büyük Okyanus'un sularına dalıp gider. Dolayısıyla Cambridge Gözlemevi'nin salık verdiği enleme uyan yalnız Teksas'la Florida'nın birer kesimiydi. Florida'nın güney kesiminde pek önemli yerleşme merkezi yoktu. Burada yalnızca göçebe Kızılderililerden korunmak üzere dikilmiş kaleler vardı. Tek bir kent, Tampa Town, yerinden ötürü kendini aday gösterebilir. Bu konuda hak öne sürebilirdi. Teksas'taysa tam tersine çok sayıda büyük kent vardır. Nuches ilindeki Corpus Christi, Webb ilindeki Rio Bravo ırmağı kıyısına sıralanmış Laredo, Comalite, San Ignacio, Star ilindeki Roma, Rio Grande City, Hidalgo ilindeki Edinburgh, Cameron'daki Santa Rita, El Panda, Brownsville gibi kentler Florida eyaletinin özenmeleri karşısında güçlü bir birlik meydana getirdiler. Dolayısıyla verilen karar öğrenilir öğrenilmez Teksas ve Florida milletvekilleri en kestirme yoldan Baltimore'a geldiler. Ondan sonra Başkan Barbie Kane'le Gun Club'ın etkili üyeleri gece gündüz korkunç bir dilek yağmuruna tutuldu. Bir zamanlar nasıl yedi Yunan kenti Homeros'un doğumunu görmüş olma onuruna paylaşamadılarsa, şimdi de basit bir top yüzünden koskoca iki devletin bütün kentleri kanlı bıçaklı olmak üzereydiler. Bunun üzerine kent sokaklarında yırtıcı kardeşlerin silahlı dolaşmaya başladıkları görüldü. Her karşılaşmalarında korkunç sonuçlar doğuracak bir çatışmanın başlamasından çekiniliyordu. Neyse ki Başkan Barbie Kane'in tedbirleri ve ustalığı bu tehlikeyi önledi. Kişisel gösteriler çeşitli devletlerin gazetelerinde kendilerini ortaya vuracak yollar buldular. Böylece New York Herald'la Tribune Texas'ı, Times'la American Reviewers'a Florida milletvekillerinin davasını tutup savundu. Gun Club üyeleri ise artık kime kulak vereceklerini bilemiyorlardı. Teksas, batarya halinde yan yana dizdiği 26 iliyle hindi gibi kabara kabara geliyordu. Florida da bu gövde gösterisine 6 kez daha küçük bir ülkede 12 ilin 26 ilden daha çoğunu başarabileceğini söyleyerek karşılık veriyordu. Teksas, 330 bin Kızılderilisiyle övünüyor, Florida da daha dar bir alandaki 56 bin yerlisiyle şişiniyordu. Ayrıca her yıl iyi kötü birkaç bin kişinin başını yiyen bataklık hummasıyla suçluyordu Teksas'ı. Haksız da değildi doğrusu. Bunun üzerine Teksas, humma konusunda Florida'nın Teksas'tan geri kalır yanı olmadığını, bir ülkede vomito negro, kara humma varken başkalarını sağlıksızlıkla suçlamaya kalkmanın yakışık almadığını söyleyerek karşılık veriyordu. Üstelik diye ekliyordu Teksaslılar New York Herald aracılığıyla. Amerika'nın en güzel pamuğunun, gemi yapımında kullanılan en iyi meşenin yetiştiği, en üstün nitelikli maden kömürüyle %50'ye yakın verimli demir madeninin çıktığı bir eyalete saygıyla yanaşılmalıdır. American Review buna Florida toprağının bu kadar zengin olmasa da Kolumbiya'nın dökümüne daha elverişli olduğunu, çünkü kumlu ve kirli bir yapıya sahip bulunduğunu söyleyerek karşılık veriyordu. "İyi ama," diyerek silaha davranıyordu Teksaslılar. Herhangi bir şeyi eritip dökmezden önce söz konusu yere varmak gerekir. Florida'ya geliş gidiş güçtür. Texas kıyılarındaysa Galveston körfezi vardır. 14 fersahlık çevresiyle dünyanın bütün gemilerini alabilir. "Hah," diyordu Floridalıları tutan gazeteler. 29. enlemin kuzeyinde kalan Galveston körfezinizle harika bir örnek verdiniz doğrusu. Bizim de tam 28. enlem üzerinde ve dosdoğru Tampa Town'a açılan Espirito Santo körfezimiz yok mu? "Körfeze bak körfeze," diye karşılık veriyordu Texas, yarısı kum dolu. "Kum dolu olan babanızdır," diye bağırıyordu Florida. "Neredeyse vahşi bir ülke olduğunuzu söyleyeceksiniz be." Vallahi pek de yalan olmaz hani. Seminoller hala ovalarınıza at koşturmuyor mu?" "Koşturuyor. Ne olacak? Ya sizin apaçilerinizle komançileriniz pek mi uygara?" Savaş böylece birkaç gündür sürüp giderken Florida karşısındakini başka bir alana çekmek istedi. Ve bir sabah Times, girişim her şeyden önce bir Amerikan girişimi olduğuna göre ancak %100 Amerikan toprağında denenebileceğini ima etti. Bu lafları duyan Texas hışımla saldırdı. "Amerikan toprağı ha?" diye bağırdı. "Biz de en az sizin kadar Amerikalı değil miyiz?" Texas'la Florida, Birleşik Devletlere 1845'te birlikte katılmadılar mı? "Elbette," diye karşılık verdi Times. "Ama bizim eyalet 1820'den beri Amerikalılarındır." "Doğru," diye yanıtladı Tribune. 200 yıl İspanyolların ya da İngilizlerin malıydınız. Sonra 5 milyon dolara Birleşik Devletlere satıldınız. "Satıldıksa satıldık," diye karşılık verdi Floridalılar. "Utanacak mıyız yani?" 1803'te Louisiana'da Napolyon'dan 16 milyon dolara satın alınmadı mı? "Ayıptır, ayıp," diye bağırıştı o zaman Texas milletvekilleri. Florida gibi avuç içi kadar bir ülkeciğin Texas'la yarışa kalkması olacak şey değil. O Texas ki kendini satmamış, bağımsızlığını kendi ilan etmiş, Meksikalıları 2 Mart 1836'da kovmuş, Samuel Houston'ın San Jacinto kıyılarında Santa Ana kuvvetlerine karşı kazandığı zaferden sonra Birleşik Devletlere katılmıştır. Sözün kısası, Amerika Birleşik Devletleri'ne kendi isteğiyle katılmış bir ülkedir o. "Meksikalılardan ödü koptuğu için," diye karşılık verdi Florida. "Korku ha." Bu aşırı sözcük ağızdan çıktığı gün durum dayanılmaz hale geldi. Baltimore sokaklarında kanlı bir çatışmanın başlaması işten değildi. Bunun üzerine milletvekillerini gözaltına almak zorunda kaldılar. Başkan Barbicane ne edeceğini şaşırmıştı. Her tanrının günü evine yığınla gözdağı mektubu, not ve belge yağıyordu. Hangi yanı tutsundu? Toprağın niteliği, ulaşım kolaylığı, hızı ve hak yönünden iki eyalette tam anlamıyla eşitti. Politikacılara gelince bunların da sorunla ilgisi olamazdı. Barbicane uzun bir kararsızlıktan, tedirginlikten sonra bu işi kestirip atmaya karar verdi. Arkadaşlarını topladı ve önerdiği çözüm yolu görüleceği gibi son derece bilgece oldu. "Florida ile Texas arasında olup bitenlere bakılırsa," dedi, "aynı güçlüklerin seçilen eyaletin kentleri arasında da belireceğine kuşku yok. Yarış genelden özele kayacak o kadar. Texas'ta aranan koşullara sahip 11 kent var. Bunlar girişimin onurunu aralarında paylaşamayacak, başımıza yeni dertler açacaklar. Florida ise tek bir kent var, o yüzden Florida'yı ve Tampa Town'u seçiyoruz." Bu karar açıklandığında Texaslı milletvekilleri eşekten düşmüş karpuza döndüler. Müthiş bir öfkeye kapılıp Gun Club üyelerinden bazılarına ad vererek küfrettiler. Bunun üzerine Baltimore'lu yasa adamlarına yapacak tek iş kalıyordu. Onlar da gerekeni yapıp saldırganları tutuklattılar. Özel bir tren getirtildi. Texaslılar yaka paça buna tıkıldı ve saatte 30 mil hızla kentten yolcu edildiler. Ancak bu hıza karşın gider ayak düşmanlarına yine de son bir ürkütücü laf atacak vakti buldular. İki deniz arasına sıkışmış, daracık bir yarımada olan Florida'nın genişliğine değinerek patlamanın sarsıntısına dayanamayacağını, daha ilk atışta havaya uçacağını öne sürdüler. "Uçarsa uçsun," diye karşılık verdi Floridalılar, eski çağlara yaraşır bir öz sözlülükle. 6. ayrımın sonu. Sayfa 78.